Ayrım 7. Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt. Erol Toy. Sayfa 90. Üsküdar iskelesinde saltanat kayığından inen Bostancıbaşı, ışıl ışıl yanmakta olan Rüstem Paşa Sarayı'na yöneldi. Kapıda bekleyen sekbanlar ağanın çatık kaşlarına hemen selam durdular. Yüzünden hiçbir şey belli olmayan baş görevli, selamdan selama aktarılarak divanhaneye ulaştırıldı. Gecelik entarisinin üstüne geçirdiği Erbin kürküyle divanhaneye gelen paşa, Bostancıbaşı'nın gözlerinden yanıt alamayacağını bile bile yüzüne baktı. İlk ağızda çevresini kolaçan etti. Ağanın yalnızlığını görünce içi rahatladı. Belli belirsiz yutkundu. Bakışlarına eski sertliğini vererek yeniden baktı Bostancıbaşı'nın yüzüne. Ağa yerlere değin eğildi ilkin, sonra koynundan çıkardığı yakut üstüne padişah tuğrasının işlendiği küçük yüzüğü üç kez öpüp başına koyduktan sonra uzattı. Devleti Efendimiz Hazretleri mührü humayunlarını yollayıp birinci vezirliği görevini üstlenmenizi buyurdular. Rüstem derinden bir soluk bıraktı kendini tutamayarak. 2 yılı aşan bir süredir özlemiyle tutuştuğu küçücük keseyi kavradı, kaşları açıldı. Bakışlarında konağının kandilleri aktı ışıl ışıl. Kınalı sakalları ayrıştı sanki. Yüzünün allığı bu ayrışmanın altından gülümsedi. Mührü dudaklarına götürdü. 3 kez öpüp başına koyduktan sonra koynuna sokarken birden anımsamışçasına başını dikti. Ahmet Paşa Hazretleri dürüst bir vezir idiler. Tedbirleri yerinde, bağlılığı yüksek, yiğitliği ölçüsüz bir yarar yoldaş bilirdik kendilerine. Görevimizi üstlendiği zaman sevindik, umarız görevini üstlenmemizden sıkıntıya düşmezler. Ahmet Paşa ne üzülebilir devletluğum diye yanıtladı Bostancıbaşı, ne sevinebilir bundan öte. Bilmektesiniz ki Efendimizin sevgisi de gazabı da uludur. Ahmet Paşa divan toplantısının hemen ardından saray hamamında boğduruldu. Bostancıbaşı'nın yüzünde kıl oynamaksızın anlattığı olay hazırlıklı olmasına karşın ürpertti Rüstem'i. Sesinin yankısı kulaklarından belleğine soğuk soğuk akarken, kul ömrü efendi fermanıyla süreli diye düşündü. Bunca uğraşıp kotardık, sonunda kendi sonumuzu görmüşçesine irkildik yine de. Efendimiz daha buyruğu dudaklarından çıkmadan uygulatacak güçte olduğunu anımsatıyor olmak bize. Ve dahi ayağımızı denk almazsak başımıza aynı işin geleceği kuşkusuz. Nice güç bir işe koşulduk. Pişmanlık duymadan diretmek zorundayız, yazık. Biz başkalarını yiyemediğimizde bizi hemen yiyeceklere açık. Öyleyse duraksamak gereksiz. Yerimizi alırken işten alınmama koşulunu ileri sürmeseydi, bilmeliydik Efendimiz'e koşul sürmek haddimiz değil. Bizim ardımızda Valide Sultan Hazretleri var iken bile diretememekteyiz. Bizden görmeli, öğrenmeliydi. Buyurur, seyirtiriz buyruğuna, buyurur durur bekleriz. Sen bunu bilmedin Ahmet Paşa ve dahi bilmediğinden makamını cennet eyledin. Hadi var hoşça git dedi kendi kendisiyle bir an kısa hesaplaşmanın dinçliğiyle dikildi. Az önce Ahmet Paşa'nın sıcaklığıyla koynunu yakan mührün sıcaklığı Bostancıbaşı'nın teninden aldığını ayırıverdi. Gövdesinin üstünde değirmen taşı ağırlığıyla duran küçücük yüzük birden hafifledi. Taşıyamayacağını sandığı anda yıllarca taşıdığını düşünerek güçlendi. Bize buyrukları var mı efendimizin? Yarın erkenden sizinle konuşmayı buyurmaktalar devletlim diye yeniden eğildi Bostancıbaşı. Yaklaşıp eteğini 3 kez öptü Rüstem Paşa'nın. Dimdik karşısında durmaktayken neredeyse dizlerinin üstünde gerilemeye durdu. İşte devlet ve dahi devletlinin gücü diye gülümsedi Rüstem. Durmaksızın gerileyen adamın ardından yetişti. Sırtındaki kürkünü çıkarıp sırtına geçirdi. Gecelik entarisiyle kaldığını düşünmeden öyle dikildi. Nasılsa sırtımızda ne olduğunu görmeyecektir. Devletin gücü buna yeter. Gözlerini padişahın vekilinin üstünde de dolaştırması yasak. Bostancıbaşı ağa bunu bilir. Bildiğinden biz mührü koynumuza koyduğumuz anda yiyecekmiş gibi bakan gözleri kendi çizmelerinin ucuna düşüverdi. Gayrı bundan ötesi Ahmet Paşa'nın akıbetinden kurtulmak amacıyla Efendimizin buyruklarına uymak ve dahi Valide Sultan aracılığıyla uyulması kolay buyruklar verdirmeyi sağlamak. Tez varıp muştuyu zevcemiz Sultan Hazretlerine duyuralım ki gönülleri kırılmasın. Emeklerinin ve dahi emeklerimizin boşa gitmediğini görüp dikilen tohumların tuttuğunu anlasın. Sevinciyle haremin yolunu tuttu. Rüstem Paşa'yı ilk kez konağının içinde gecelik entarisiyle dolaşıyor gören gece görevlileri şaşkın şaşkın ardından baktılar. Her biri başlarını sallarken Bostancıbaşı'nın gelip gittiğini bilenler yüzlerinde geniş gülücüklerle durumuna hak verdiler. Kişi yitirdiğini bulunca bunca sevinirdi. Eteklerini uçuşturarak girdi harem kapısından. Mihrimah Sultan kolunu efendisinin boş sıcaklığına uzatmış mışıl mışıl uyumaktaydı. Omuzlarından aşağı dökülen bir okşayışla ağır ağır uyandı. Gözlerinde korku karışımı bir ikircimle Rüstem'e baktı. Gözlerinin derinlerinde ancak kendisinin ayırabildiği bir sevinç ışıltısı görünce bağdaş kurup oturdu kuş tüyü yatağının içinde. Efendimiz sonunda mührü Hümayun'un hakkı olana verdi mi? Verdi sultanım dedi Rüstem okşarken, verdi. Ve dahi bizi düşündüğümüz geleceği kurmakla yükümlü kıldı. Bundan ötesine validemiz ve siz sultanlarıma borcumuzu ödemek kalmakta. Tezden davranacağız. Daha yarın efendimizin ayağına yüz sürüp bağışlarını aldıktan sonra Ahmet Paşa'nın dolapçılığından bezip görevden aldığı Lala Mustafa Paşa ile görüşeceğiz. Ona güvenimiz tamdır. Sultan Selim efendimizin yanında bulunması, düşündüklerimizin uygulanması bakımından çok yararlı olacaktır. Siz bizim güvencemizsiniz efendim dedi yumuşak yumuşak Mihrimar. Onca zamandır ne yapacağınızı çok bir iyi düşünmüşsünüzdür. Şimdi uygulamak mümkün olan da hiçbir şeyi eksik koymayacağınıza her zaman inandık. Güveninize yaraşır olduğumuzu kısa zamanda göreceksiniz sultanım dedi Rüstem. Yaşlılığından umulmayacak bir güçle sarıldı karısına. Mihrimah kemiklerinin kütür dediğini duya duya sokuldu Rüstem'in kıllı gövdesine. Uykusu açılıverdi gövdenin ter kokusunu içine çektiğinde kolları uzandı. Kolları küt bir çınarı andıran Rüstem'in gövdesine dolandı. Konakta kandiller birer birer sönerken kuş tüyü yatak tekleşen gövdelerinin altında ılık ılık dalgalandı. İkinci kısım. Giovanni geminin Venedik'te duraklamasından yararlanarak amcasının atölyesine koştu. Alberto salt mektuplarda görmeye alıştığı yeğenini karşısında bulunca sevinçle kollarını açtı. Kucaklaştılar hemen özel bölmeye yöneldiler. Böyle birden gelişin şaşırttı diye söze girdi Alberto, bir aksilik mi oldu? Yok amca, tersine işlerde ummadığımız gelişmeler baş gösterdi. Denildiğine göre İngiliz çukaları iyice yaygınlaşmış Asya'da. Bütün beyler, sancak beyleri ve paşalar özellikle kendi kapı kullarına çuka giydiriyorlarmış. Elbette Ankara sofu giydirecek değiller. Ucuz bulunca durmaksızın sipariş vermişler. Balyoz, Bursa, İstanbul, Engürü ve Alaiye ajanlarından aldığı haberleri bir mektupla bana bildirdi. Bütün bir yılın birikimini bu işe yatırdım. 3 gemi dolusu renkli ve desenli çuka kapattım. Ortağım da ellerini ovuşturmakta. Eğer tümünü dilediğimiz fiyattan satabilirsek başka bir şey düşünüyorum. Tam istediğim gibi oldun Giovanni. Atölyeyi bırakırken gözüm arkada kalmayacak. Bu tarafa koştuğuna bakılırsa orada işler pek iyi değil. Tersine efendim, sürekli gelişme içindeyiz. Artık ortağım işçileri çalıştırmasını biliyor. Buradan götürdüğüm ustalar da ona yardım etmekle yarışıyor. Sizin öğütleriniz üzere bütün adanın ve Anvers'in gereksinimini yarı sezonda karşılamamız işten değil. Daha evlerde cam kullanılmaya yeni başlandı. Ama görseniz, bizim Venedik tarihinde okuduklarımıza benzer işler olmakta. Bir bakıyorsunuz pek beğenmeyip işe almadığınız bir adam bir zaman sonra karşınıza alıcı olarak geliyor. Ekmeğini zor çıkartır diye düşündüğünüze şaşıyorsunuz. Bunun yanında işçilerin durumu daha önce de anlattığımdan değişik değil. İnsana öyle geliyor ki sanki gittikçe küçülüyor, zayıflıyor ve yaşlanıyorlar. Hem de daha 30'una varmadan. Bir gün bakıyorsunuz öksürmeye başlamışlar. Öylesini fazla durdurma atölyende Giovanni. Sonra tümü birden hastalanır, potan söner. Aman dikkat et, kendisini koruyamayan sana zarar verir. İngiliz ortağım da aynı düşüncede. Birinin biraz öksürmeye başlamasıyla yanında bitmesi bir oluyor. Baktı öksürük sürekli, o an hesabını kesip atıyor sokağa. Kaç kez engel olmayı düşündüm. Sokağa atılan daha kolay ölmeye koşulu. Sonra işin gereği beni engelledi. Buyurduğunuz gibi bütün atölyeyi sarabilir hastalık. Ve önüne geçilmezse kaş işçinin ekmeğini engeller potanın bir kez sönmesi. Doğru düşünmüşsün. Önemli olan potanın yanmasıdır. Demek işler yolunda. Öyleyse kendin gitmeye neden gerek duydun? Ben de bunu anlatacaktım. Biliyorsunuz Manchester'da yün fiyatları yükseldi. Özellikle Asya pazarları çukalara açılalı denilebilir ki oradaki fiyatlarla yarışacak hale geldi. Yine de dokunmuş bez çok ucuz. Signor Sebastian bizim oralara çıktığında uğradı. Konuşurken İspanyol kentlerinde yünün çok pahalı olduğunu söyledi. Manchester'dan alıp götürmeyi kuruyordu. Yalnız İngiliz kontlarının çoğu aynı zamanda dokumacı olduklarından pek alışveriş yapamadı. O zaman benim aklıma başka bir şey geldi. Asya'da koyun fiyatları bütün dünyadan ucuz. Öyle deme, son 10 yılda neredeyse yarı yarıya arttı. Her yıl bir akçeden fazla zam geliyor. Geçen yıl bir koyunu 45 akçeye alabiliyorduk. Bu yıl 46'ya alırsak ne iyi, öpüp de başımıza koruz. O fiyatlar da halka evli boyuyla çok uzun zamandır sürekli alışveriş etmemiz yüzünden. Yoksa başkalarına ve özellikle korsan alıcılara daha da pahalı. Neredeyse bir koyunu bir floriye verecekler. Vermeleri de doğal. Manchesterliler bir koyunu bir floriye veriyorlar. Beni de davrandıran bu oldu. Bu mevsim koyunların kırkılma zamanı değil. Oradan yünlü alsak, burada ya da gemide yünlerini bir güzel kırksak, geçerken İspanyol kentlerine yününü satsak, İtalya'ya da koyunları kasaplık olarak versek sanırım karlı bir iş yaparız. Giderken de çuka dolduracağım için donatacağımız gemiler hiçbir zaman boş kalmaz. Kalmaz ya, senin bu işten böyle büyük bir kar sağlayacağını sanmam. Bir kez kırkım zamanı değilse çıkaracağın yün umduğunu bulmaz. İkincisi çuka götürüp koyun getirmek iyi. Ancak İtalya ya da İspanya'dan Manchester'a ne götüreceksin? Onca yolu ve zamanı boş geçirirse gemici aykırı düşünmez mi? Doğru dedi Giovanni, çok doğru söylediniz. Bunu da Signor Sebastian düşündü. Koyunları Napoli, bilmediniz, Pisa'da satarsam Cenova'dan kadife dolduracağım. Manchester henüz ne Engürü sofa ayarında çuha dokuyabiliyor, ne Cenova kadifesinin benzerini yapabiliyor. Hatta karaya girebilsek Lyon ipeklisini de düşündük. Böylelikle bütün Avrupa ile Asya'yı bir ah biçiminde örelim istiyoruz. Ortağım bu konuda çok destekçi. Biliyorsunuz henüz onlar doğrudan ilişkiye giremiyorlar. Biz Signor Sebastian'la bu boşluğu doldurmayı düşündük. Cam işi iyi gidince yeni yeni ortaklıklar için başvurular çoğaldı. Biraz güven duyabilsem işleri alabildiğine geliştirmek işten değil. Güvenin yanına güvensizliği de koyacaksın Giovanni, dedi coşkuyla amca. Senin övüde gereksinmen olacağını sanmam. Neredeyse kasaplığı da kendin yapıp getirdiğin koyunların derisini tabaklayacaksın. Öylelikle bir kar daha bindireceksin. Neden olmasın, dedi Giovanni gözleri parlayarak. Kıyı kıyı gidiyoruz. Tabaklamak yerine tabaklanmışını getiririm kar varsa. İtalyan kentleri birbirleri İspanyol ve Franklarla boğuşmaktan sürü beslemeye de deri tabaklamaya da olanak bulamamaktalar. Veririz hazır tabaklanmış deriyi kar varsa, yükleniriz oradan gidebilecek bir şeyler bulursak. Bulursun, boşalan yeri ayakkabıyla doldurursan Asya'da yeni bir modanın öncüsü olursun. Olursun da bütün bunları yaparken atelyenin durumu ne olacak? Atelye kendi kendine çalışacak kadar büyüdü amca. Başında bulunmam gereksiz, hatta sakıncalı bile. Neden dersen ortağım işçilerin gırtlağına çöreklendiğinde benim yüreğime bir acı saplanıyor. Burada birlikte büyümenin verdiği bir alışkanlık olsa gerek, dayanamıyorum. O yüzden de çok zaman dışarılarda dolanıyorum. Bu zamanı değerlendirmek doğru değil mi? Asya cennetini tadan zaman zaman susamasın olmaz. Ama gerçekten iyi işletebildiğinde çok verimli bir iş alanına sahip olursun. Tam emme basma tulumba örneği. Yolu biraz uzatarak kârı çoğaltırsın. Doğrusu seninle ne kadar övünsem az. Sizden öğrendiklerimi uygulayabiliyorsam ne mutlu. Benden öğrendiklerini mi, senden öğrendiklerimi mi ben uygulayabilsem, buradaki atelyelerimiz de birkaç katı büyür. Büyümeli amca. Büyütmekten korkmamak gerektiğini öğrendim ben Manchester'de. Şimdi anladım, sen benden Bican Bey'e bir dilekçe istiyorsun. Başka tanıdığın var mı? Tanık çok da biz başkasından aldığımızda kızdırmaz mıyız Türkmen'i? Sonra sıkıştığımız bir zamanda yoklanırsa canımız yanar. O yüzden ilkin o olmazlansın. Olmazlanırsa sen büyük toprakları yaylak haline getirmiş yeni zaimlere gidersin. Hatta sen gitme, Stavro yeterince yaşlandı. Çağır Alaiye'ye. Kimin adına iş yaptığını bildirmeden ticaret dolabı kurdurt. O alsın sana satsın. Eğer düzenli sefer olanağı bulabilirsen böylesi daha iyi. Ailemize bunca uzun zamandır yaptığı hizmetleri böylelikle ödemiş oluruz. Yeni pazar yeni beylerin iştahını kabartacağından 45-46 akçelik koyunları 40'a bile alabilirsin. O zaman koyun başına 10 akçeden 6 koyunda bir altın kazanmış olursun ki hiç fena değil. Verdiğiniz öğüt için sağ olun. Hemen doğru İskenderun'a gideceğim öyleyse. Stavro benim adıma, koyun devşirinceye. Ben de dinlenirim buyurduğunuz gibi Asya cennetinde. Sonra gemileri doldurup yeniden yola ve Manchester'a varır varmaz Times tezgahları da yepyeni 3 gemi donattırırım. Gemileri sana verirler mi? Orada her şeyi almak mümkün amca. Galiba Venedik'in duraklamasında biraz da bu tekelciliğin suçu var. Orada gemi de alabilirsin, atölye de kurabilirsin. Yeter ki cebinde biraz para bulunsun. Sevindim. Durmaksızın gelişen bir iş kurman beni gerçekten coşturdu. Sağ olun. Şimdi izniniz olursa biraz da anneme uğrayayım. Gemi sabaha yola çıkacak. İyi öyleyse. Akşama bizde şölen var. Anneni de al gel. Olur. Sağ olun. Rüstem Paşa hamlacılarına parmağıyla Haliç yönünü gösterdiğinden sırıtarak kürek çekmeyi sürdürdüler. Üsküdar'dan konağından aldıkları efendilerine doğru Topkapı Yeni Sarayı'na götürme alışkanlığı kaç zamandır yitirilmişti. Nalburlar Çarşısı'nın önünde kıyıya yanaştıklarında Sinan'ın ustalığına bir kez daha şaştılar. Cami duvarları arayan gözleri kemerli bir çarşıyla karşılaşınca efendilerinin yüzünde kilitlendi. Rüstem maketini önceden gördüğü yapıtının yarısı bitmişçesine sevindi. Sinan yine kendinden beklenen bir ustalık göstermişti. Haliç Çukuru'nun karanlığında koca koca kapanlığın arasında yitip gideceğini umduğu camisini düşleyebilirdi paşa. Çarşı şimdiden kapanların kuruşun tavanlarına doğru tırmanmıştı. Bunun üstünde yükselecek kalem minareler sadeliğin ve görkemin anıtları olarak dikileceklerdi. Rüstem düşündü. Sinan'ın yapıtını bitirerek karaya ayak bastığında Nassi ile karşılaştı. Nassi yerlere değin eğilerek eteğine uzandığında büyük bir bağışta bulunup elini uzattı. Birden dikildi Yosef. Efendimiz dedi, güzel İstanbul'a bulunmaz bir yapıt kazandırıyorsunuz. Sağ ol dostum diye yanıtladı paşa. Katkılarınızı unutmuş değiliz. Sözü olmaz efendimiz. Sizin görkeminize hizmet ancak onur kazandırır. Gelin gidip mimarbaşı ağamıza bir konuşalım da yüreğimiz açılsın. Ustalarla söyleşmek efendimiz her zaman kişiyi hoşnut kılar. Sinan mimarbaşı doğuyla batıyı birleştirmiştir. Bizim Endülüs bile böylesini görmemişti. Orada kuzeyin kuntlu ile güneyin alazı top top düşer insanın üstüne. Granada elhamrası dillerdedir. Ama belli ki batılı gelip Sinan ustanın yaptıklarını görmemekte. Görmediğinden de zaman zaman bizi zora koşmaktadılar ya. Seni zora mı koşmaktalar? Biz ki dostumuzun borcu altında bulunmaktayken zorluktan söz edilsin yakışıksız. Çözülmesini istediğim bir zorluk var ise tez bildiresin. Bilesin ki gücümüz gücünle biledir. Bunda kuşku duyduysam efendimiz eteğinize böyle varmazdım. Bilmektesiniz sizin buyruğunuz üzerine Frank Bey'i Fransuva'ya 150 bin altın borç vermiştim. Borcun vadesi geldiğinde Yüce Bey sizlere ömür... Şimdi varis Henry Bey özel borç olduğunu ileri sürüp ödemekten kaçınmakta. Vade doldu demiştin değil mi? Bunun özel borcu mu olur? Taht nice bir özel ise orada oturanın sözü de onca özeldir. Birini alıp birini vermemek olmaz. O bizim anlayışımız efendimiz. Yazık ki Frank Bey aynı görüşte değiller. Eh değillerse biz de onu görüşümüze getiririz. Tez bize bir başvuruda bulunun. Senetlerin birer suretiyle ödenmediğini bildiren belgenizi de bilece getirin. Ödenmesini sağlamak bizden olsun. Devlet Duğu Efendimiz bilmekteyiz ki sizin önerilerinizle genişleyen Frank toprakları üstünde hükümdarlık kuran Henry Bey yine sizin gölgenizde saltanat sürmektedir. Bizim yüzümüzden devletimizin çıkarlarına bir zarar gelecek ise... Devletin çıkarlarıyla senin çıkarların birbirinden ayrık değil ki Nassi kardeşimiz. Devlet senin ticaretini sağlayabildiğinde var. Tasalanma, tez başvur. Biz de İskenderiye ve dahi İskenderun limanlarındaki gemilerine el koyalım. Bakalım o zaman da ödememezlik edip bizim sarrafımızı sıkıntıya koyabilir mi? Yüce Efendimiz, sizin desteğiniz ve dahi yardımınız olduğu sürece sırtımızın yere gelmeyeceği açık. Bendeniz mutlaka bir çare bulacağınız inancıyla buyurduklarınızı hazırlamış katınıza öyle yüz sürmeye gerekli görmüş idim. İyi etmişsiniz, verin gereğini yerine getirelim diyerek elini uzattı paşa. Nassi koynundan çıkardığı birkaç parça kağıdı birinci vezirinin uzanan eline tutuşturdu. Yanı başında elleri yenlerinin içinde beklemekte olan çavuşbaşıya aktardı kağıtları Rüstem. Divanda bizi hatırlatırsın dedikten sonra Nassi'yi de yanına alarak camisinin yapımında kaynaşan insanların arasına doğru yürüdü. İnal zıplayıp açtı tavla çitine. Al kızın genç dayı Borhan sahibinin zıplayışlarına uyarak tepindi ilken. Sonra duru sesiyle kişneyerek eşinmeye durdu. İnal biniciliğini kendine ispatlama dileğindeymişçesine zıpladı Boran'ın üstüne. Yelesini kavradığı anda çitin üstünden aşıverdiler. Bayırın başında ince bir toz bulutu koptu ilkin. Dertop Boran'ın ardı sıra yürüdü. Gökçe kız kardeşinin ok örneği seyirtip gitmesine baktı bir an. Üç eteğini şalvarının üstüne toplayarak çiti açtı. Dorağa sıçramasıyla Karavaş İsa'nın açtığı kapıdan fırlaması bir oldu. Abdülhalim dikilip kalmıştı. Baktı Karavaş'ın gözlerine. İsa delikanlının bakışlarındaki isteğin alazıyla sarsıldı. İlkin izin vermemeyi düşünürken yumuşadı bir iyice. Eliyle yetiştirdiği tayların en hızlılarından biri olan Doru Tırman'ı gösterdi. Tez yetiş dedi. Ola ki başlarına bir yaramazlık gelir, atları bizden sorarlar. Sözünü Abdülhalim'in ardından tamamladı. Tırman az önce yol alan taylara yetişebilmeyi vecenliğiyle bayır aşağı bir top bulut gibi sarkan tozların arasında yitivermişti. Başını sallayarak çit kapısının yanındaki akasya'ya dayandı. Boran gözlerini çevirip her bakışında kendi tozunu görmekteyken kulaklarında zonklayan toynak sesleriyle huylandı. Başını kastı, gözlerini devirdi. Atının huylanmasından etkilendi İnal. Dönüp ardına baktığında Gökçe'nin dorakıyla yaklaştığını gördü. Yeniden baktığında Abdülhalim'in Gökçe'nin tozuna girmeye savaştığını sezince durakladı. Boran yelesinde dolanan elin hızında gevşedi. Uzanmışlığı toplandı, adımları kısaldı ve ardındaki toz bulutunda dorağın başı göründü. Yan yana dört nalı gevşeterek uçtular bir süre. Tozları bütünleşti, hemen arkalarından dağılıp gelen toz bulutu ile birleştiler. Üç atın başı da aynı düzeyde uzandı. Yan yana geldiklerinden yelelerdeki parmakları, sağrılardaki dizleri yumuşadı. Yumuşamasıyla Boran, Dorak ve Tırman her zamanki oynaşlarına dalıverdiler. Atlar boyunları havayı delmek amacıyla, oklaşmış kuyrukları gökyüzüyle kucaklaşırcasına dimdik, üstlerindeki binicilerin çevik hafifliğinden güç alarak yere yapışmışçasına koşmaya başladılar. Arkalarından kalkan toz bulutu kışlak bayırının tepesine asıldı ve ilerleyişlerini bir ip yumağı gibi çekti yukarılara. Yelin kamçısı sırtlarında şaklayarak saçlarını dağıttı. Hızı al al olan yanaklarını yakmaya başladı. Yanan yerlerinde dolanan yel daha bir allaştırdı tenlerini, gözleri kısıldı, dudakları inceldi, dişleri şakaklarını zonklattı sımsıkı. Birbirleriyle yarışan atlara bıraktılar bir süre kendilerini. Biraz sonra yarışın hızına katıldılar. Üç tay da birbirini bir türlü geçememenin her günkü oynaşıyla uçuyorlardı. Her biri bininci hünerini gösterme zamanının geldiği kanısıyla devindiler. Dizleri daha bir sıkılarak atlarının üstüne uzandılar. Başları ve dizleriyle yön tutturup ağırlıklarını alabildiğine yeğenelttiler. Taylar daha bir güvenle koşturmaya başladı. Kışlak bayırının hemen altından başlayan ova göz alabildiğince uzanıyor, anızlar, sazlıklar, tümsekler üstünde birer zıplama ile geçiveren atların hızıyla düzleşiyordu. Üç tay da kendi hızlarının kıvancında dümdüz ettikleri engebelerin üstünde yaylanıyor ve binicilerinin devinilerine uyarak birbirlerinden kopmak amacıyla alabildiğine geriyorlardı bacaklarını. Ovanın düzlüğünde kopamayacaklarını anlayan atlar yeniden Çiçek Dağı'nın yamaçlarına yöneldiler. Üçü de güçlerinin bilincindeymişçesine taşların, kayaların, çitlerin üstünden sekerek aynı hızın atılımında koşuyorlar ve üç binici bütün hünerleriyle birbirlerini aşmak amacındalar. İnal beklediğine pişman, Abdülhalim bir türlü yürüyemediğinden öfkeli, Gökçe iki yanında at başı seyirtenleri kolaçan etmekten bitkin, yine de hiçbiri yarışı bırakma niyetinde değil. Sarp yamacın başına geldiklerinde kendilerini iyice sağrıya vererek yeğeneldiler. Atlar üstlerindeki binicilerin bir yerlerde kaldığını sandılar ilkin. Yelelerinde okşayışlarını duyunca yamaca doğru vurdular. Ova aşağıya seyirtirken dimdik duran kuyrukları ağır ağır düşmeye başladı. Yokuş soluklarını hızlandırarak seslendirdi. Tam kışlakta ova yolunun ağzında fuçusunu başından çeken Gökçe ilkin Boran'ın gözlerine doğru tuttu. Boran birden kararı veren bakışlarıyla geriledi. Ardından fuçuyu yelde tutup uzanarak Tırman'ı geriletti. Ve o boşluktan yararlanan Dorak bir at boyu öne fırladı. Bir kez öne geçtiğinde artık tutulmasının olasızlığını biliciler de, atlar da biliyorlardı. Ama çite varıncaya yine de sıkıştırdılar. Karavaş İsa kapıyı ardına değin açarak bekledi yarışçıları. Gökçe tümünden önce atladı atından. İnal öfkeyle sokuldu ablasına. Kaçmaktayken bekledik seni, hile var mıydı? Yarış hiledir dedi gülerek Gökçe. Madem at bindik geçene alkış. İyi ama hüner atta olmalı sözleriyle sokuldu Abdülhalim. Birinci hileye kaçağında kazanmış sayılmamalı. Sen de mi inala katılmaktasın diye ucuzladı Gökçe. Kara yazıcı oğlunu doğruya söz koşar bildik. Meğer geçilmenin hıncı onu da yanıltmış he mi? Geçilme at gücüyle olmalı. Ciritte değiliz ki hile kurup pusu yapılsın. Yol üzere eşit gitmekteydik. Fuçumuz olmayan da gerilemişsek ucuzlamak mı gerek? Ben sizi ucuzlamadım dedi Gökçe. Yarıştık ve dahi ben geçtim. Dilerseniz varıp kocalara soralım. Herkesin de demezler mi yarışta geçmek önemlidir? Derler ya hiçbiri de hileye izin vermez. Sen kancıklık etmektesin diye bağırdı İnal. Etmesem ben çoktan varmıştım tavlaya. Varan atından ineli hanidir dedi Gökçe. Sen varmayı kurarsın hala. Bir düşün babam ne buyurmuştu? Alkızın tayına binen ustalığına tanıklık getirmeli. Bindik işte hem de seninle bile yarıştık. Son anda pusuya düşmeseydik geçmiştik de. Geçemedik ama dedi birden yön değiştirerek Abdülhalim. Gökçe'nin ucuzlayan bakışlarının birden beğeniye dönüşü vermesinden hoşnut. Gökçe kızı geçecek binici de borağı aşacak at da yok ise niye ayıflanalım? Ha şöyle dedi gülerek Gökçe. Yenildiğini kabullenen alkışımız var. Düzden yenseydin diye omuzlarını silkeleyip dudaklarını büzüştürerek yürüdü İnal. Durmaksızın ablasına geçilmeyi bir türlü içine sindiremediğini belirtti kaçışıyla. Ben olsun geçilmeliydim dedi Abdülhalim. Tümden geride kalınca çok kızdı. Geçmeyi nice bir belleyecek yazıcıoğlu. Geçilmeyen geçemebilirmiş. Kok kendine içsin bir iyice. Öğrensin ki yarış verilemez. Almayı bilmek gerek. Gökçe kızın hızıyla baş etmek kolay değil. Sevecenliğiyle güldü Abdülhalim. Kutluyuz ki eğitmenimiz yaman. Bak ağa dedi Gökçe. Atımdan kaçarak beni oyuna getireceğini ummaktaysan boşa hizmet etmektesin. Babam buyurur ki binici atına dürüst olmalı. Kazanmak istemekteyse kazanmasını sağlamalı ki dostluğundan güven duya. Öyle heveslenme. İşte at işte meydan. Geç ki geçilmenin tadını gölgende alalım. Belli olmaz. Yarış bu. Bakarsın geçmişiz ve dahi sana benliğimizi benimsetmişiz. Benliğine diyeceği bulunan bizi karşısında bulur. Yeter ki benliğimizi hoş gör. Yarışta eşitiz. Beyçelik dostluğa engel değil. Tezden yılmak hiçbirimize yazılmadı. Duymak istediğim buydu benim. Gökçe Bey'imizin bağışına yaraşır olmak. Mutluluk. Yiğide yaraşmak düşer. Düştüğünü bilene ne iyi. Hadi varıp Ünal'ın gönlünü alalım. Akşama kararır yoksa diyerek yürüdü Gökçe. Abdülhalim Karabaş İsa'dan izin aldıktan sonra ardına düştü. Obaların arasından İnal'ı aramaya çıktılar. 7. ayrımın sonu. Sayfa 107.